Bugün Tanrı'nın sözünü baktığımız zaman birkaç şey öğreneceğiz. Ama başlangıçta bir şey anlatmak istiyorum. Aslında bir temel bence. İsa Tanrı'nın egemenliğini gerçekleşeceğini ve büyüyeceğini öğretti. Tanrı'nın müjdesinin dünyanın dört köşesine ulaşmasını bekliyoruz. Tanrı buna söz verdi. Ve gerçekten Tanrı bunu gerçekleştirecekti. Aynı zamanda Tanrı'nın halkı imanları olduğu için baskı altında yaşayabilir. Elçilerin işlerinde bunu sürekli görüyoruz. İyi haber yayıldı. Çok kişi iman etti. Aynı zamanda kilise zulüm altında sık sık yaşıyordu. Kutsal kitaba göre hem verimlilik hem de Tanrı'nın halkı için zorluklar olacaktı. Vazferimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özgür geçen hafta vaz verdi çok etkili bir şekilde ve Özgür'ün anlattığı hikayeye bakmaya devam edeceğiz. Olup bitenler nedir? İsa'nın öğrencileri olan Petrus ve Yohana tapınağa gitti. Tapınak girişine girerken oturup para dilenen yürüyemeyen bir adama gördüler. Kutsal kitapta yazıldığı gibi. Petrus'la Yohana, ona bir şey ekranda ayetler olabilir. Sonraki slide var mı? Tamam, ben ayetleri okuyacağım. Petrus'la Yohana ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, bende altın ve gümüş yok. Ama bende olanı sana vereceğim dedi. Nasırala İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp bu şekilde ayağa kalktı, yürümeye başladı. Gerçekten inanılmaz bir mucize oldu. Petrus ve Yohana aracılığıyla harika mucize oldu ve tabanaktayken Petrus halka seslenip Tanrı'nın müjdesini ilan etmeye başladı. Petrus tapınakta müjdeyi ilan ederken din önderleri yanlarına geldi. Elçilerin İşleri 4. bölüm 1. ayetten 3. ayete kadar okuyalım. Kahinler tapınak koruyucuların komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yohana'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'ya örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onlara yakaladılar. Akşam olduğu için ötesi güne kadar hapiste tutular. Tanrı'nın halka baskı altında yaşayabilir. Petrus'a ve Yohana'ya kızdılar. Bu tapınak bize ait diye düşündüler. Tapınakta her şey onların kontrolünün altındaydı. Aslında kahinler ve sadukiler bu toplumu şekillendirdiler. Politika ve dinde liderler olarak bizim yetkimiz olduğunu düşündüler. Roma. Petrus ve Johanna bi politika harekete başlamak istemedi. Gerçek Hristiyanlık bi siyaset hareket değil. Hükümet ile kiliseyi birleştirmiyoruz. Bunu yapmak istemiyoruz. Tanrı'nın egemenliği bir dünyevi krallık değil. Bu çok önemli ki Hristiyanlık bir siyaset sistem değil. Fakat Tanrı'nın müjdesi insanlara etkilediği zaman insanların hayatı ve eski yaşantıları değişiyor. Ve otomatik olarak toplum etkilenmeye başlıyor. Aslında Ali bugün bizimle paylaştı. Onun hayatı değişiyor. Bu yüzden toplumu etkiliyor. Ama bundan dolayı Yahudi liderleri kaygılanıp öfkelendiler. Tanrı'nın müjdesinin toplumlarını etkilemesini istemedi. Her şeyin onların kontrolünün altında olmasını istedi. Ve öyle bana geliyor. Liderler bu zamanlarda Hristiyanlık tarafından tehdit edilmeyi hissedebilir. Mesela son 20 yıldır Çin'de çok kişi İsa'ya iman etti. Ve onlar Çin hükümete isyan etmek istemiyor. Hristiyan olarak yaşamak istiyorlar. Ama hükümet Hristiyanlıktan şüphelendi. Ve bu yüzden Çin'deki imanlı kardeşler zulüm altında yaşıyordu. Ve imanları olduğu için ağaca çekiyorlardı. Din liderleri onların yetkisinin zayıflamasını istemediği için onlar Petrus ve Yohanna'ya karşı çıkıp onlara tutukladı. Ama buna rağmen her zaman kutsal kitapta bir fakat, bir ama var. Ama buna rağmen çok müjdeyi duyanmış olan İsa'yı kabul ettiler. Çok kişi yürüyememiş olan adamın iyileştiğini görmüşlerdi. Ve Petrus vaaz verirken İsa'ya iman ettiler. Kutsal kitapta yazıldığı gibi. Ne var ki konuşmaya dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. İyi. Zulüm var. Aynı zamanda verimlilik var. İkisi birlikte. Tarihlerde sık sık Tanrı'nın müjdesi yayıldı. Ve birçok kişi iman etti. Ve aynı zamanda müjde yayılırken Tanrı'nın halkı baskı altında yaşadı. Eğer imanımız için zulüm çekiyorsanız biz şaşırmamalıyız. İsa şöyle dedi ki dünyada sıkıntınız olacak. Dünyada sıkıntınız olacak. Kim acaba? Bu ayet olduğu için Tanrı'ya şükrediyor. Çok iyi bir ayet. Evet, sıkıntılar olacak diyor. Ama Tanrı'nın vaatlerin biri bu. Eğer sıkıntılar çıkarsa biz şaşırmamalıyız. Biz bunu hep bekliyoruz aslında. İsa'nın çocukları olarak. Bu hikayeleri okumaya devam edelim. Ayetler ekranda olacak. Belki. Ertesi günü. 5. ayetten. Ertesi günü Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Bashkahin Hananun Yanasura Kayafa Yohana Iskender Ver Bashkahin Soyundan Gelen Herkes Oradida Petrus La Yohana Yo Huzur Laruna Getir Tip On Lara Siz Bunu Hangi Güçle Yada Kimin Adına Dayanarak Yaptınız diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam, sizin çarmıha girdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasrallah İsa, Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasalam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştı. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktu. Bugün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktu. Birkaç hafta önce, İsa aynı kralın önünde durdu. Ve bu kral İsa'yı öldürmek istedi. Sonunda bu kral Yahudi halkını kışkırttı ve bu halk Pilatus'u İsa'ya çağırmaya gerip öldürmeye ikna etti. Üç kez İsa'ya ikna etmiş olan Petrus şimdi bu kralın önünde durdu. Acaba Petrus nasıl hissetti? Petrus onlardan korktu mu? Okuyoruz ki, kutsal ruhla dolan, Petrus onlara seslenmeye başladı. Çok büyük bir değişiklik oldu, değil mi? Biri kutsal ruhla dolduğu zaman, bir korkak, bir gergin kişi değişebilir. Eğer korkuyorsak, kutsal ruhla dolmamız gerekiyor. Bu her şey değiştiriyor. Her şey. Kutsal ruh insanları tamamen değiştiriyor. Onlar Petrus'a siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız? Petrus sorularına cesaretle ve açıkça cevapladı. Petrus anlattı ki İsa sayesinde bu kişi iyileşti. Yahudi liderleri İsa'yı reddedip çağırmaya girdikleri halde Tanrı İsa'yı diriltti. Petrus eski ahitteki mezmuru alıntıladı. Petrus Tanrı'nın yıllarca İsa aracılığıyla bir kurtuluş planını yaptığını gösterdi. Din liderleri Tanrı'nın kurtarıcısını yok etmek istediği halde Tanrı ona önem verdi. Onu onurlandırdı. O kişi köşenin baş taşı oldu. Yani İsa kurtuluşun en önemli parçası oldu. Tanrı'nın müjdesi hem genişti hem de dardı. Demek ki Tanrı'nın müjdesi herkese açık. İster yaşlı, ister genç, ister zenci, ister beyaz, ister eğitimli, ister cahil, ister zengin, ister yoksul. Herhangi ülkeden gelen kişi, herhangi bir dille konuşan kişi, isada kotulushu bulabale. Ustelik tanra kaibolan kishii arayup bulio. Bizim kotrujumas bu. Tanrının müjdesi çok geniş. Bu müjde herkesi davet ediyor. Çok iyi haber değil mi?
Evet.
Come on, gülümseyebilirsiniz. Ama aynı zamanda Tanrı'nın müjdesi dardır. Yani Petrus'un dediği gibi başka hiç kimseye kurtuluş yoktu. Bu gön altında insanlar bağışlanmış bizi kurtarabilecek. Başka hiçbir ad yoktu. İnsanlar yalnız İsa tarafından kurtulabilir. Bildiğiniz gibi bu dünya bozuk. Gazete okuduğumuz zaman, haber izlediğimiz zaman gerçekten çok kötü şey oluyor. Ve aslında gördüğümüz mucize bize bir örnek oluyor. Bu kurtulan adam çaresiz ve hastaydı. Bu adam kendi hastalığını iyileştiremedi. Doktorlar onu iyileştiremedi. Yapacak bir şey yoktu. Değil mi? Sadece her zaman tapınağın önünde oturdu. İnsanlar onu oraya götürdü. Ama bu adam İsa'nın adıyla iyileşti. İsa'dan başka hiç kimse onu iyileştiremedi ama İsa onu iyileştirdi. Biz bu adam gibiyiz, kutsal kitabı göre. Fiziksel hastalığımız değil. Belki fiziksel hastalığımız var ama bizim menavi hastalığımız var. Kutsal kitabı göre hepimizde çaresiz hastalık var. Bu dünya kırık ve bu kırıklık herkesi etkiler. Kutsal kitabı göre bu kırıklığı günahdır. Maalesef günahlarımızı kendi kendimize çözemeyiz. Sadece İsa günahlarımızı ortadan kaldırabilir, silebilir ve bizi kurtarabilir. Bu yüzden Petrus'a göre hiç kimse de kurtuluş yoktu. Sadece İsa'nın adıyla. Sevgi olmazsa çekilmez. Değil mi? Sevgi olmazsa bu hayat çekilmez. Ama hem de olsun. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar sevdi ki dünyaya kendi biricik oğlunu gönderdi. Sevgili kurtarıcı bize gitti. Dünyaya geldi bizi kurtarmak için. Din liderleri Petrus'un konuşmasına nasıl karşılık verdiler? 13. ayetten 14. ayete okuyalım. Ekranda olacak. Harika. Kurul üyeleri Petrus'la Yohanna'nın yürekliğini görüp de bunların eğitim görmemiş. Sürdan kişiler olduklarına anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam, Petrus ve Yohanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Belli ki Petrus hem cesaretle hem de etkili bir şekilde vaaz verdi. Hitap etti. Onlar Petrus'la Yohanna'ya baktığı zaman şaştılar. Onlar Petrus'un ve Yohanna'nın hitap etmeyi eğitimledikleri ve sonradan kişiler olduklarını fark ettiler. Petrus'un eğitimli kişi gibi öğrettiğini sanırım. Ama liderler İsa'ya davranışlarına bağladılar. Far ketiki Petrus Johanna Isaila bilikte bulun yolatu. Isaila bilikte bulunmak chokanemlide. Bubalanta heshe dishtirio. Suradan kishi isnuna renji siolarak Isaila zeman getirise. Onla isnun izini takipede ve onun gujule yashamaya bashliola. Normal kishi kendisine hiche sayabile. Bendahil. Ama kutsa ruhla dolan normal bir kishi. Isnun gujule ve isnun adile haraka shibile yapabile. Demi. Çünkü isa çalışıyor. İsa kendi öğrencilerini seçtiği zaman sıradan kişileri seçti. Kursulu ve eksik bir takım seçti. Ama onlar İsa'yla zaman geçirdikçe onlar değişmeye başladı. İsa onlarla çalışmaya başladı. Tanrı seni kullanmak istersen hiç kusur yolu yok aslında. Çünkü birisini bilmek ile birisini tanımak arasında çok büyük bir fark var. Yahudi liderler İsa hakkında çok şey bildiler. Ama İsa'yı tanımadılar. İsa'nın öğrenciler hem İsa'yı biliyor hem de İsa'yı tanıyor. Bizim ayrıcılığımız bu. Petrus ve Yohanna 3 yıl boyunca gece ve gündüz İsa ile zaman geçirdi. İsa ile çok derin ilişki kurdular. İsa'nın öğrencileri İsa'nın sesini biliyor. Ve biz bunu öğrenmemiz gerekiyor. İsa'nın öğrencisi olarak İsa ile zaman geçirmemiz gerekiyor. İsa'nın sesini doymaya öğrenmemiz, kutsal ruhla dolmamız ve Tanrı'nın sözünü bilmemiz ve yerine getirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda İsa'nın öğrencileri birlikte zaman geçirmemiz gerekiyor, aile olarak. Onlarla bizim imanlı kardeşiyle aynı yol gidiyoruz ve birbirimize teşvik etmemiz ve birbirimizle hayatımızı paylaşmamız gerekiyor. Aslında Petrus ve Yohanna birlikte tapınağa gittiler. Ve birlikte İsa'yla zaman geçirdiler. Aynı zamanda İsa'nın öğrencileri hep birlikte İsa'yla zaman geçiriyordular. Biz İsa'nın öğrencileri olarak kutsal ruh aracılığıyla İsa'yla zaman geçirebiliriz. Çok iyi bir şey. Hristiyan olarak İsa'yla ilişki kurmaya öncelik tanımamız gerekiyor. Ki hayatına bakınca şu düşünceler aklına geliyor. Ben kimin ki? Tanrı beni kullanma. Yetimsizim, deneyimsizim, yeteneklerim yok diye düşünebiliriz. Belki son zamanlarda imanın zayıfladı ya da günah işledin ve bundan dolayı düşünüyorsun ki Tanrı beni kullanmaz. Petrus'un hikayesinden cesaret bulabilirsin. Petrus 3 kez İsa'ya inkar etti. Bence Petrus kendini diskalifiye etmiş. Buna rağmen İsa Petrus'u affetti ve yine onu görevlendirdi. Bu sıradan eğitimsiz kişi kutsal ruhla doldu ve Tanrı'nın sözünü etkili bir şekilde paylaştı, ilan etti. İmanlı kardeşlerim, biz sıradan kişiyiz değil mi? Ama eğer İsa'nın öğrenciliği olarak İsa'la zaman geçirirsek ve kutsal ruh sürekli dolarsak, Tanrı bize çok etkili bir biçimde kullanacaktır. Bizim imanımız bu. Cúl uil i gerduki Petrus ve Johanna i saile zaman getchi dikleri itchin de istile. Bu cúl nasu tepki verdile. Bence o çok ilginç. 15. ayet 10, 17. ayete kadar okuyalım. Cúl uilleri onlara dışarı çıkmalarına buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu adamlara ne yapacağız? Dediler, Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olanüstü. Bir bileti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onlara tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın ardından kimseye söz etmesinler. Kul üyeleri olağanüstü bir mucizenin olduğunu bildiler. Bir iyileşen adam onların önünde durdu. Yani Petrus'un ilan ettiği mucizenin doğru olduğu ispat vardı. Biz bunu inkar edemeyiz dediler. Ama buna rağmen, Petrus'un mesajını kabul etmek yerine bu müjdenin yayılmasını önlemek istediler. Çok ilginç bir şey. İmansızlık, enteresan bir şey. Bu kişiler Petrus'un mesajının doğru olduğunu kanıt aldılar. Ama kanıt olmasına rağmen bu müjdeyi reddettiler. Bu mantıklı değil. Ama inançsızlık ispatlara böyle karşılık veriyor. Birkaç yıl önce arkadaşımla tartıştım. Biz İsa'nın dirilmesi için kanıtlar ile ilgili sohbet muhabbet ettik. Tamam? Arkadaşım söylediğim her şeye itiraz etti. Sonunda ona sordum ki, eğer İsa'nın dirildiğini kanıtlayabilirsem, İsa'nın mesajını kabul eder misin? Diye sordum. Hayır, diye cevap verdi. Benim arkadaşım gerçeği aramak istemedi. Aslında zaten iman etmemeye karar verdi. Birkaç hafta önce anlattım ki Tanrı eniştemin sırtını iyileştirdi. 10 yıl önce. Eniştem 9 ay boyunca işe gitmedi. Sadece evde yattı. Çok çok korkunç bir durum oldu. Ama toplantıdayken dua ettiğimiz zaman kutsal ruh geldi ve onun sırtı aniden iyileştirmişti. İnanılmaz bir şey. Benim babam İsa'yı kabul etmiyor. Ama sonra babamla konuştum. Ben babama bilili bir mucizeyi gördüm. Nasıl bunu anlatabilirsin? Diye sordum. O bana, Tanrı enişteni iyileştirmeden önce neden 9 ay bekledi? Müjde için kanıt vardı, değil mi? Tanrı bir mucize yaptı. Ama babam bu kanıttan kaçındı. Ve imansızlık böyle. Eğer müjdeyi anlatırsan ve Tanrı'nın müjdesini doğru olduğu kanıtı gösterirsen ama insanlar daha müjdeyi reddediyor, vazgeçme, pes etme. Yahudi liderleri Petrus'a böyle tepki verdiler. Ama bil ki müjdeyi ilan etmemiz ve imanımız paylaşmamız gerekiyor. Bir kişi İsa'ya iman etmesi için Tanrı onun yüreğine dokunması ve gözlerini açması gerekiyor. Bir kişi yeniden doğduğu zaman Tanrı yüreğinde çalışıp imanını uyandırması gerekiyor. Tanrı arka planlarında çalışmak zorunda. İmansızlık çok tuhaf bir şey. Sürekli Tanrı'nın müjdesini ilan etmemiz gerekiyor. Son ayetleri okuyalım. Vaz bitmek üzere. Böylece onlara çağırdılar. İsa'nın adına hiç anmamalarına, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yohan şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onlara bir daha edit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onlara cezalandırmak için hiçbir gerçekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'ya yüceltiyordu. İlginç bir şey. Kurul İsa hakkında öğretmeyin. İsa'nın adına ilan etmeyin diye buyurdular. Yani iyilik yapabilir. Şefkat gösterebilirler. Ama İsa'nın adından bahsetmezler. Yani layık bir vakıf gibi topluma hizmet edebilirler. Ama İsa olmadan Hristiyanlık ve gerçek bir kilise yok. İsa kilisenin temel taşıdır. İsa olmadan kilisenin iyi haberi yok. Bu yüzden Petrus ve Yohanna gibi imanımızı paylaşmaya durdurmamalıyız. Petrus'un kurala cevap verdiği gibi Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendinizi karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Ne olsa kardeşlerimiz, ne olsa imanımızı paylaşalım. Bildiğiniz gibi imanımızı paylaşmamız zor olabilir. Nergis geçen hafta bizimle tanıklığı verdi. Ailesine Hristiyan olduğunu anlatınca annesi onunla ilişkisini kesmek istedi. İsa emaneti zaman arkadaşlarınız ve aileniz size terk edebilir. O mümkün. Terkler olarak İsa'yı kabul etmek ve imanınızı paylaşmak çok zor olabildiğini biliyorum. Mümkün ki bir gün kilise olarak baskı altında yaşayabilir. Bundan önce ne olsa imanımızı paylaşacağımıza karar verelim. İsa öğrencilerine gelecekte imanımızı olduğu için acı çekeceklerini söyledi. Baskı altındayken Tanrı'nın müjdesini nasıl anlatabilirim diye kaygılanıp İsa öğrencilerine dedi ki ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Sevgili kardeşlerim, İsa'nın Petrus'a yardım ettiği gibi İsa da bize yardım edecekti. Her an İsa bizimledir. Eğer Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı koyabilir? Ne olsun bizimle? Ona güvenebiliriz. Yaratan Tanrı bize yardım edecek. Tanrı bize güçlendirecek ve bize cesaretlendirecek. Üstelik Tanrı bize donatıyor. İsa ile zaman geçirdiğimizde, kutsal ruhla dolduğumuzda her şey değiştiriyor. Bir fortuna kopsa bile esinlik içinde yaşayabiliriz. çünkü fortunada Tanrı bizimledir.